Ayrım 22, sayfa 220. Kaldırımda nehir gibi akan kumaş toplarına ayakkabılar, şapkalar, iç çamaşırları karışmıştı. İki kadın uzunca bir sopaya astıkları giysileri birer ucundan tutmuş götürüyorlardı. Bazıları dizlerinin üzerinde yere kapaklanmış, yere saçılan bilezikleri, küpeleri, kolyeleri toplayıp ceplerine doldururken, kimi vatandaşlar da "Yapmayın, etmeyin, ayıptır, günahtır" diye yırtınıyorlardı. "Arka sokakları kullanalım, elimi bırakma sakın," dedi Demir. "Ayrı düşecek olursak bizim apartmanda buluşuruz." El ele pencerelerinden Türk bayrağı sarkıtmış binaların önünden geçerek, cam kırıklarına basarak, ayaklarına dolanan kumaşlardan kurtulmaya çalışarak, yerlerde sürünen yazar kasaların üstünden atlayarak, kazma ve sopa darbelerinden başlarını kollayarak önlerine çıkan ilk arka sokağa daldılar. Suzan, ayakları acıdığı için balerinler gibi parmak uçlarına basarak yürüyordu. Yine de pes etmediler. Ezbere bildikleri dar sokaklarda zikzaklar çizerek, bir sokaktan diğerine geçerek apartmana ulaştılar. Ana kapı kilitliydi ve üzerinde büyük bir Türk bayrağı asılıydı. Madamın giriş katındaki salon penceresinin kırılmış olduğunu Demir cebinde anahtarını ararken gördü. "Baksana Suzi, madamın camını kırmışlar," dedi. "Aa, pencerenin ferforje korkulukları vardı ama uzun bir sopayı demirlerin arasına sokarak kırmış olmalılar. İyi ki evde değilmiş, korkudan ölürdü zavallıcık." Suzan bayrağı yana itip Demir'in açtığı kapıdan içeri süzüldü ve hemen merdivenlere çöktü. "Yürüyemiyorum, ayaklarım acıyor. Ben seni taşırım." Demir, Suzan'ı kucakladığı gibi merdivenleri tırmanmaya başladı. Elimanların katına geldiklerinde Suzan, "Simon'la Selin'e bakalım," dedi. Kızı yere bırakıp zili çaldı Demir. Kapı açılmayınca ısrarla bastı zile. "Simon, Selin!" diye seslendi Suzan. Titrek ve ürkek bir ses, "Suzi, sen misin yavrum?" diye sordu. "Bizi Sevim teyze, açsana kapıyı." Anında kilidin döndüğünü duydular. Kapının eşiğinde hayalet gibi bembeyaz, çukura kaçmış gözleriyle dikilen Sevim Eliman'ın elleri titriyordu. "Çocuklar tenis kulübüne gitmişlerdi. Kulübün telefonları cevap vermiyor," dedi ve ağlamaya başladı. Ayaklarının halini unutup, "Biz gider bakarız onlara, merak etmeyin Sevim teyze," diyen Suzan'ı azarladı Demir. "Saçmalama Suzi, nasıl gideriz?" "Yine arka sokaklarda." "Olmaz. Sokaklar çok tehlikeli. Bırakmam sizi çocuklar. Rafael aradı az evvel. Sakın sokağa çıkmayın diye tembih etti. Onun dükkanını da talan etmişler. Neyse ki çalışanlarıyla birlikte Londra oteline sığınmışlar. Benim derdim dükkan filan değil. Simon'la Selin. Başlarına bir şey gelmesin de." "Tenis kulübüne bir şey yapamazlar. Kapısını kapatmış, tedbir almışlardır. Telefonlarını da çok arayan olunca kilitlenmiş olmalı," dedi Demir. "Nedir bu oğlum? Kime karşı bu vahşet?" "Şey, Atatürk'ün evi bombalanmış da Selanik'te. Vallahi ben de anlamadım Sevim teyze." "Rafael'in ne ilgisi var Selanik'le? Rum bile değiliz üstelik. Hani olsak ne fark ederdi de hepimiz Türk değil miyiz? Bizim kapıcı ne yaptı biliyor musunuz? Nereden bulduysa bu çarşaf gibi bayrağı astı kapıya. Ellerinde sopalarla gelen ve madamın camlarını indirmeye başlayan güruha bu apartmanda sadece Müslüman ve Türk aileler yaşıyor diye yeminler etti, dualar okudu. Gittiler neyse ki."
"Aferin Raif Efendi'ye."
"Dur, acele etme. Sonra o heriflerden birinin düşürdüğü sopayı eline aldı. Yolun başında bir büfe var ya, gazete filan satar. Pencereden baktım ki ne göreyim, onun camlarını indiriyor."
"Bizim Raif Efendi."
"Ta kendisi. Dönünce sordum tabii, niye öyle yaptın dedim. İnandırıcı olmak için yapmış güya, bizleri korumak için."
"İnsanlar çıldırmış," dedi Demir. "Radyoyu açsanıza Sevim teyze."
Sevim Eliman zaten açık duran radyonun kısık sesini yükseltti. Kulak kesilip dinlediler. Selanik'teki olaydan dolayı milli duyguları rencide olan bir grup öğrencinin gösteri yürüyüşüne kötü niyetli mihraklar karışmıştı. İş çığırından çıkmıştı. Herkese evlerinde kalmaları tavsiye ediliyordu. Demir uzanıp radyonun sesini kıstı.
Kötü niyetli mihrak nedir oğlum?
Komünistler kastediliyor olmalı Sevim teyze. Şimdilerde onlara kızmak moda ya. Çünkü bu Amerika...
Aa, ne oldu senin ayaklarına?
Dedi gözü Suzan'ın sandaletlerine takılan Sevim Eliman.
Bu havada sandal mı giyiyorsun sen?
Diye sordu.
Ben madamı duyunca terlikle fırlamışım evden. Teki ayağımdan çıkıp... Ah madam, madamı nasıl da unuttum bu hengamede. Nasıl oldu acaba? Ameliyattan çıkmış mıdır?
Bilmiyorum.
Kalk hadi, biz hemen gidelim Demir, dedi Suzan. Nereye gidiyorsunuz kızım? Yarın gidersiniz artık. Banyoya gel de şu ayaklarını...
Yok yok, yarına bırakmayalım, dedi Suzan. Bir an önce gidelim. Ben hastanede pansuman yaptırırım artık.
Demir itiraz etmeyince Sevim Eliman'a veda edip çıktılar. Hiçbir yere gidemeyiz Suzi. Gel, bizim eve girip...
Suzan konuşturmadı Demir'i.
Deneyelim en azından, dedi.
Aşağı indiler, sokak kapısının önüne çıkmalarıyla içeri kaçmaları bir oldu. Dışarının hali yarım saat öncesine göre çok daha fenaydı.
Suzan sandallarını çıkarıp eline aldı, parmak uçlarına basarak Demir'in peşinde yukarı tırmandı. Demirlerin evinde salonun panjurları kapalı, perdeleri inikti.
Babam her yıl olduğu gibi yine annemi kür için kaplıcalara götürdü, dedi Demir. Bilirsin romatizmalarını. Evde kimse yok.
Demir antredeki telefondan hastaneyi ararken Suzan arka tarafta minarelerin ve Marmara Denizi'nin güzelliğine nazır odasına yürüdü Demir'in. Çocukluğundan bu yana defalarca girip çıktığı odaya ilk kez onun sevgilisi olarak giriyordu. Mari'nin fotoğrafı gibi mesela görmekten hoşlanmayacağı herhangi bir şeyle karşılaşma ihtimalinin tedirginliğiyle etrafa göz attı. Demir'in kitaplarının bulunduğu raf, duvara asılı gitarı, beyaz pikeli yatağı, dağınık çalışma masası, masanın üzerindeki büyük çerçevede pera çocuklarının çeşitli fotoğraflarının kolajı. Ve her resimde Demir'in yanında, yamacında Suzan. Güldü haline. Efendisine hayran köle kız, dedi.
Esklave de esklave, diye karşılık verdi odaya giren Demir. Kölenin kölesi bendeniz. Baudelaire'in şiirindeki mısra gibiyim. Ve şimdi ulaştığım bilgiyi sunuyorum efendime. Madamın ameliyatını ertelemişler. Kan değerleri yetersiz, tansiyonu fazla yüksekmiş. Bacağını atele almışlar, ağrı kesici vermişler, durumunun düzelmesini bekliyorlarmış.
Yarın erkenden gidip görelim.
Emrin olur.
Köle, oturt beni hadi, ayaklarım acıyor.
Bu odada oturabileceğin tek yer bu yatak, dedi Demir. Yatağın ucuna ilişti Suzan.
Demir banyoya gidip oksijenli su, tentirdiyot ve pamukla döndü. Yere bağdaş kurdu. Kızın ayaklarını ellerine alıp tabanlarına batmış sırçaları tek tek temizledi. Sonra oksijenli suyla tabanlarını yıkadı ve sıyrıklara tentirdiyotlu pamuğu bastırdı. Avaz avaz bağırınca da üflemeye başladı yanan yerleri.
Suzan 8-9 yaşlarındayken çok aşina oldu bu manzaraya, gülümsedi. Defalarca düşüp dizini parçalamış, defalarca Demir ve Peter yaralarına tentirdiyot sürüp üflemişlerdi böyle.
''Beni hallettin madem, sırada madamın evi var.'' dedi Suzan.
''İçeri girip camını taktırtmak ve kırıkları temizlemek lazım. Evini bu halde görmesin.
Anahtarı var mıydı sende?''
''Raif Efendi'den alır hallederim.'' dedi Demir.
''Demir, ben evime nasıl ulaşacağım?''
''Bilmiyorum canım. Akşam ortalık sakinleşirse ben seni götürürüm. Ya da annene haber veririz, burada kalırsın.''
Ben çıkarken annem evde değildi, çok merak etmiştir beni.
Pansuman yapılmış ayaklarıyla topallayarak antreye yürüdü Suzan. Telefonu kaldırdı, uzunca bir süre hat bekledi ve çevirdi numarayı. Annesinin soru bombardımanına, ''İyiyim anne, iyiyim.'' diye Almanca yanıt verdi önce. Sonra madamın hastanede olduğunu, Demir'le birlikte ona giderlerken bu kargaşanın içine düştüklerini, eve dönmenin zorluğunu anlattı.
''Şu anda Demirler'deyim anne.'' dedi. ''Madama gidemedik ama bizim apartmana ulaşabildik. Niye telaşlanıyorsun ki? Sevim teyzeden şanslısın. O henüz Simon'la Selin'den haber alamadı, ağlayıp duruyor. Sen beni merak etme anneciğim.'' Elsa, kızına katiyen sokağa çıkmamasını, gerekirse demirlerde veya elemanlarda kalmasını binlerce kez tembihledikten sonra Demir'le konuşmak istedi. Suzan içeriye seslendi. "Demir, gelsene, annem seni istiyor." Demir koşarak geldi, telefonu aldı. "Frau teyze, sakın endişelenmeyin." "Yok, yok, bırakmam onu. Etraf sakinleşmediyse apartmanda kalır, yarın madamı ziyaret ettikten sonra tabii sizi de alırız." "Hayır, hiç bilmiyorum neler olduğunu. Radyodan ne duyduksa onu biliyoruz biz de," dedi. Şilimanlar apartmana taşındıklarında Demir 4 yaşına yeni basmış bir oğlan çıktı. Elsa kendini Frau Schilimann diye tanıttığında Frau kelimesini Elsa'nın adı zannederek ona Frau teyze demeye başlamış, herkesi çok güldüren bu sempatik hitap şekli apartman çocuklarının ağzında öylece kalmıştı. "Tamam Frau teyze, rahat olun siz. Suzi çok iyi. Kızınız bana emanet." Kapattı telefonu. "Nerem iyiymiş? Beni taşlara savurduğun için sağ kalçam sızlıyor," dedi Suzan. "Ayaklarımın acısı da cabası." Demir emanetini kucakladı, odasına götürdü ve yatağa bırakırken onu yanına çeken ve başını boynuna gömen kıza "Annene sana göz kulak olacağıma söz verdim, uslu duracağız," dedi. "Ama biz evlenmeyecek miyiz zaten?" "Olsun, emanete hıyanet olmaz." "Tamam, gel, uslu durmak üzere uzan yanıma." Hava iyice kararana kadar tek kişilik yatakta, başları tek yastıkta, yan yana uzanıp saatlerce konuştular. Sonra yaşadıkları günün duygusal ve fiziksel yorgunluğundan uyuyakaldılar. Suzan gözlerini açtığında sokak lambaları çoktan yanmıştı. Yanında hala uyuyan Demir'in yüzüne sevgiyle baktı ve usulca öptü dudağının kenarından. Bir kere daha öptü. Sonra Demir onu uykusunda öptü. Sımsıkı sarıldı ona. Sıcacıktılar, terliydiler. Senelere yayılmış sevgileri her hücrelerinden fışkırıyor, iradelerini aşıyordu. Kurallara, adetlere, tembihlere boş verdiler. Gerçekleşmesini yıllarca bekledikleri bir rüyadaydılar artık. Demir uzanıp başucu lambasını yakınca bağırdı Suzan. "Kapat, çabuk kapat." "Niye utanıyorsun ki? Ben seni defalarca çıplak gördüm."
"Yalancı.
Biz sana bebekken Peter'le birlikte kaç kere banyo yaptırdık. Denize de mayo filan giydirmeden öyle cıbıldak sokardı annen seni ta 3-4 yaşına kadar." Pikenin altına kayan Suzan, "Ya çık git bu odadan ya da ışığı kapat," dedi. "Yoksa sonsuza kadar burada kalırım." "Çıkıyorum. Hadi çabuk giyin de aşağı inelim. Çok acıktım. Simon'la Selin de dönmüşlerdir herhalde." "Ya bize bunca zaman yukarıda ne yaptınız diye sorarlarsa?" "Uyumuşuz deriz. Ne bakıyorsun öyle, yalan mı? Onlara hayatımızın en güzel rüyasını gördüğümüzü söyleriz," dedi Demir. Simon, Selin ve babaları evlerine sağ salim dönebildikleri için yaşanan faciaya rağmen akşam sofrasını donatmıştı Sevim Elima. Ama kocasının anlattıkları o kadar korkunçtu ki kimse hazırladığı yemeklerin hakkını veremedi. Şuursuz kalabalık Bankalar Caddesi üzerindeki mağazasının önce camlarını indirmiş, sonra içerideki traktörleri parçalamıştı. Çalışanlarıyla birlikte kasadaki paraları ceplerine sığdığı kadar doldurup koşar adım en yakındaki otele atmışlardı canlarını. Suzan bu evde defalarca yemek yemişti. Nice Pesah bayramları kutlamış, seder gecelerine katılmıştı. Çoğu zaman çok eğlenmiş, Simon ve Selin'le kıkırdayıp durmuş, Pesah bayramının ilk gecelerinde ise Haggadah'ın okunması sırasında içine sıkıntıdan baygınlıklar basmıştı ama bu yemeğin ağırlığı bambaşkaydı. Sanki bir cenaze yemeğindeydiler. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Hepsi şaşkındı ve başlarına gelen bu felaketi anlamakta zorlanıyorlardı. Radyoyu sonuna kadar açmışlardı ama bildiklerinin dışında fazla bir şey öğrenemediler. Yemekten sonra Suzan tekrar evini aradı. Babası da nihayet varmıştı evine. Sonra Demir, Yalova kaplıcalarındaki annesiyle babasını aramak için evine gitti. Az sonra döndü.
''Ne çabuk bağlandın?'' dedi Refael Eliman. ''Sizin numaranızı verdim santrala, buraya bağlayacaklar. Arada birkaç arkadaşımla konuştum da.''
''Ne diyorlar? Neymiş?''
''Çok erken ve çok fazla sevindiniz Rafael amca.'' dedi Demir. ''Seçimi demokratlar kazandı diye her şey güllük gülistanlık olacak zannettiniz. Oysa bugün yaşadıklarımız tamamen onların beceriksizliği. Hükümet krizi yönetemedi.''
''Nereden biliyorsun oğlum?''
''Benim talebe birliğine üye arkadaşlarım var. Onlar da işin içindeymiş. Biraz gözdağı verelim diye düşünmüş hükümet. Güya sadece Rumları ürkütmek istemişler. Sonra iş çığırından çıkmış. Kısacası cahil halkı galeyana getirdiler. Milliyetçilik damarını azdırdılar ve kontrol edemediler. Sonuç yağmayla bitti.''
''Olan yine azınlıklara oldu,'' dedi Rafael Eliman. ''Hep öyle olur. Hangi parti gelirse gelsin fark etmez. İnönü de bizim yakamıza yapışmadı mı varlık vergisi için?
Hepsi aynı bunların.''
''Sistemin yüzünden. Adil bir sistem değil bu. Adil sistemde herkes eşittir.''
''Oğlum, bak, bir elin beş parmağı aynı mı?''
Eliman elinin parmaklarını açmış uzatıyordu Demir'e.
''Rafael amca, insan parmak değil ama.''
''Her birinin bu konuda söyleyeceği bir şey vardı. Yemek boyunca hep aynı şey konuşuldu. Yemekten sonra Sevim Eliman, Elsa'yı bizzat arayarak Suzan'ı o gece evinde misafir edeceğini söylerken Demir ve Suzan kulak kesildiler.''
''Ne zahmeti Elsa, zaten bizim kızlar birbirlerinde kalmaya alışıklar. Yarın sabah telefonlaşırız şekerim,'' diyordu annesine Sevim Eliman. Suzan Demir'e ''Ne yapabilirim ki?'' der gibisinden bir bakış attı.
''Madem sen de yalnızsın Demir, sabah kahvaltıya gel, sonra hep beraber madamı ziyarete gideriz,'' dedi Sevim Eliman, kös kös evine gitmeye hazırlanan Demir'e.
Suzan'la Demir, madamı ziyarete ancak olayın dördüncü gününde gidebildiler. Çünkü İstanbul sokakları ertesi günde kalabalıkların akınına ve yağmasına maruz kalmış, takip eden gün sokak temizliği yapılmış, halk sokağa gönül rahatlığıyla ancak dördüncü gün çıkabilmişti. Madam hastanede üç kişilik bir odada yatıyordu. Burnuna oksijen maskesi, sağ koluna serum takılıydı. Sondasının boşaldığı şişe yatağın altında duruyordu. Yüzü bembeyazdı, gözleri kapalıydı. Suzan'ın sesini duyunca araladı gözlerini.
''Canım benim, nasılsın?''
Gözleriyle iyiyim işareti yaparken gülümsedi madam. ''Demir de burada, Sevim teyze, Selin'le Simon, annem. Hepsi dışarıda koridordalar, iyileşmen için dua ediyorlar. Ben de senin kilisene gidip en kocaman mumu yaktım. Mum tükenene kadar iyileşesin diye dua ettim.''
Suzan, pikenin üzerinde damarlı elini tuttu yaşlı kadının.
''Ben yanına tek başına girmek istedim çünkü sana müthiş bir müjdem var Madame Ikom. Çok sevineceksin. Demir'le ben şey ettik, barıştık. Yani dargın değildik ama biliyorsun işte, açılamıyorduk ya birbirimize ve sen hep derdin bana, zaman çok değerlidir, kıymetini bil diye. Biz beraberiz artık, sevgiliyiz yani.''
Suzan'ın elini hafifçe sıktı madam. Suzan eğildi iyice hastanın yüzüne doğru.
''Sen benim her şeyimi bilirsin ya, artık çok mutlu olduğumu da bil. Aşkta gurur olmaz da derdin. Haklıymışsın canım. Sen ameliyatını ol, iyileş, beni istemeye geleceksiniz babamda. Ama önce Demir senden isteyecek beni. Çünkü biz birbirimizi daha çocukken senin evinde sevdik. Sakladığın Paskalya yumurtalarını hep o bulur bana verirdi, hatırlıyor musun? İşte o günlerden beri seviyorum ben onu. Annemin dahi bilmediğini sen biliyorsun Madame Ikom. Çünkü sen büyük annemsin benim.''
Madamın yanağından çenesine doğru akan bir damla yaş, onun gözyaşı mıydı, yoksa kendi gözünden mi damladı bilemedi Suzan. Parmağıyla usulca sildi yaşı.
siz mutlu olun yeter. Beni beklemeyin. Benden artık hayır yok, diye fısıldadım adam. Beni hayatımın en mutlu döneminde sakın sensiz koyma. Gayret et canım, hayata tutun. Evine dön, yalvarırım. Sesi titriyordu Suzan'ın. Hadi ama, çok uzattın, sıra bende, diyerek odaya girdi Demir. Hasta bakıcı herkesi bir arada sokmuyordu içeriye. Suzan dışarı çıkınca annesiyle elemanların beklediği köşeye yürüdü ve içeride zor tuttuğu hıçkırıkları boşalıverdi. Durumu çok mu kötü, diye sordu kızına sarılan Elsa. Bilmiyorum anne, ben onu daha önce hiç hasta görmedim ki. Tek tesellim evine yapılandan haberi yok. Camlarının kırıldığını hiç bilmeyecek. Aman sakın. Zaten Rafael hemen taktırdı pencerenin camını. Eve dönebilirse kırıldığını fark etmeyecek, dedi Sebim Elima. Evine dönmesine daha çok var, dedi yanlarına gelen Demir. Buyurun, şimdi siz girin Sevim teyze. Sonra ben annemle bir kere daha gireceğim yanına, dedi Suzan elemanlara. Simon ve Selin anneleriyle madamın odasına ilerleyip gözden kaybolunca Suzan, ona söyledin mi, diye sordu Demir'e. Evet. Ne söyledin, diye sordu Elsa. Hoşuna gideceğini bildiğim bir şey söyledim. Neymiş o Demir, bana da söylesene. Demir, Suzan'ın yüzüne ne yapayım gibisinden bakınca annesini Suzan yanıtladı. Muti, biz dün Demir'le aramızda nişanlandık. Elsa önce yanlış duyduğunu sandı ama hayır, yanlış duymamıştı. Bir şeyler söylemek için ağzını açtı, yutkunup sustu. Demir'in önünde sarsıldığını belli etmemek için zorlanıyordu. Çünkü biricik kızı babasına ve ona hiç danışmadan nişanlanma kararı almış. Kendisi sormasa kim bilir ne zaman öğrenecekti. Oysa insan gelir, önce annesiyle babasını bilgilendirir, haber mi verir, müjde mi, artık her neyse, ama önce aile öğrenirdi böyle bir haberi. Yetmemiş, bunu ilk kez annesiyle değil, komşusu madamla paylaşmıştı. Ben neciyim, diye düşündü annesi. Annesi değil miyim bu kızın? Hayatım boyunca sadece 3 ay ayrıldım ondan. O da keyfimden değil, mecburiyet tahtında. Ben emzirdim, ben baktım, ben büyüttüm, yedirdim, içirdim, kolladım. Ama kızım önce komşusuna verdi hayatının en önemli haberini. Bir yerde yanlış yaptım ben. İyi de ne yaptım? Nerede yaptım bu yanlışı? Kızı bir bıçak saplamıştı kalbine. Kendine bile yabancı gelen donuk bir sesle "Hayırlı olsun," diyebildi sadece. Ayrım sonu, sayfa 231.